Fatih Sultan Mehmet ve gayesi. Serdar ve hükümdar olarak bilinen ve bilhassa asker ve devlet adamı Fatih olarak ele alınan 2. Sultan Mehmet, fikir ve iman adamı hüviyeti ile de üstünde durulması gereken müstesnalardandır. Yalnız Türk tarihi için değil, dünya tarihi için de budur. Büyük Hakan'ın askeri, siyasi ve idari icraatı bakımından da hasetli, hatta kinli ve nefretli bir alakayı üstüne çekecek ölçüde bir harikalar adamı olduğu inkar götürmeyecek hakikatlerdendir. Öyle ki 30 senelik saltanatı içinde ikisi imparatorluk, dördü krallık, altısı prenslik, beşi dükalık olmak üzere irili ufaklı 17 ülkeyi fethederek devletine katmış olması dünya tarihinde az rastlanır bir askeri muvaffakiyettir. Lakin Fatih II. Sultan Mehmet'i yalnız askerlik, idarecilik zaviyesinden seyretmek, şahsiyetinin ve gayesinin bütününü kavramak bakımından çok eksik olur kanaatindeyiz. Fatih Sultan Mehmet kendinden evvel ve kendinden sonra gelmiş serdar ve hükümdarlar arasında askeri ve siyasi dehasını prensip ve gayesi yolunda bir vasıta olarak kullanmış müstesnalardan bir müstesnadır. Öyle ki yaptığı ve yapmak istediği işlerin şuuruna varmış olan bu büyük serdarın macera ve fantazi adına atılmış tek adamını dahi tespit etmek mümkün değildir. Korkunç denecek ölçüde takipçi zihniyeti ve eşsiz iradesi ile olmazları oldurmuş, fakat heves ve garaz uğruna asla kan dökmemiştir. Kendi devrine kadar cedlerinin yer yer ve ada ada yapmış oldukları akın ve istilaları planlı bir fütuhat haline getirmek suretiyle Osmanlı Devleti'ni yerleşmiş bir imparatorluk statüsüne sokan da Fatih Sultan Mehmet'tir. Böylece 30 senelik saltanatı içinde yapmış olduğu büyük küçük askeri hareketlerin hedefi memleketin coğrafi birliğini temin gayesine dayanır. Ne ki memleketin coğrafi vahdeti için yalnız Anadolu'nun tek elde toplanması kafi olmadığı da muhakkaktı. Zira imparatorluğun bir ayağı da Rumeli'de olduğu için İstanbul yabancı elde kaldıkça devlet tam ve tabii bir uzviyet olacak yerde, gövdesi ortasından bölünmüş, zayıf ve daima parçalanmaya elverişli bir varlık olarak kalmaya mahkum bulunacaktı. Onun için de padişah, saltanatının ikinci senesi İstanbul Fatihi olmak gibi dünyaya parmak ısırtan bir fethi gerçekleştirmekle memleketin coğrafi birliği için tasarlamış olduğu planın en çetin ve en zor manasını aşmış oldu. Fakat İstanbul'u fethetmekle işler bitmiş olmuyordu. Memleket lehine kazanmayı kararlaştırdığı diğer ülkeleri de elde etmesi lazımdı. İşte bu gayesini tahakkuk ettirmek için de at geçmez kayalıklardan, geçit vermez dağlardan aşmış, durmamış, dinlenmemiş, kış dememiş, yaz dememiş, dövüşmüş, savaşmış. Fakat bütün bu sefer ve hareketlerini bir plana bağlı olarak ihtiyar ettiği için nereye gitmesi, nerede durması lazım geldiğini bilerek devletini tabii hudutları hamleye bağlı olan Azerbaycan'a kadar şark hudutlarını, Nemse'yi, Macaristan'ı tehdit etmemiş de yıllarca İşkodra Kalesi ile uğraşmıştır. Zira o gün için İşkodra devlete lüzumlu, diğerleriyle uğraşmak ise zaman ve insan kaybı bakımından belki de zararlıydı. Mesela Trabzon'un fethi de gene ileriyi çok iyi gören hükümdarın isabetli bir karar ve çetin bir sefer sonunda zaferle bitirip bir devleti ortadan kaldırdığı savaşlardan biridir. Bizans 1204 tarihinde baba oğul Komnenlerin kanlı taht mücadelelerine sahne olmuş bulunuyordu. Aynı sene Şarki Roma'ya dost olarak karadan ve denizden gelen Haçlı orduları bu mücadeleden faydalanarak Hristiyanlık aleminin yüzüne vahşet ve zulümleriyle o silinmez kara lekeyi sürdüler. Öyle ki 1261 senesine kadar Latin işgalinde kalacak şeref ve namus sözü vermiş bu Haçlı orduları tarafından şerefi ve namusu ayaklar altına alınacak olan Bizans'tan Trabzon'a sığınan Komnen, bu şehirde müstakil bir Rum imparatorluğu kurmakla Haçlıların zulmünden kaçacak bir köşe bulmuş oldu. Fakat sene 1462'ye geldiğinde ömrünü tüketmek üzere olan bu Bizans artığı imparatorlukta da ölüm alametleri belirmiş ve son nefesini verir hale gelmişti. Böylece Trabzon, Fatih Sultan Mehmed'in sadrazamı Mahmud Paşa tarafından denizden muhasara edildiği zaman 15. asrın ilim adamlarından olan Trabzonlu Jorge Amirutzes ile Mahmud Paşa ülkenin padişaha teslimi hususunda müzakereye gitmiş bulunuyorlardı. Esasen İmparator David Komnenos için yapılacak başka şey olmadığı aşikardı. Zira Fatih Sultan Mehmet de Trabzon üstüne karadan yürümek suretiyle bu can çekişen imparatorluğu iki ateş arasına almış ve nihayet teslim olmaya mecbur eylemişti. Osmanlı Devleti'nin başına gaileden gaileye sokan Uzun Hasan ise nihayet sulh talep ederek Çemişgezek hakimi Şeyh Hüseyin ile annesi Sare Hatun'u elçi olarak Fatih'e göndermeye mecbur olduğu zaman genç hükümdar at geçmez yarlardan, geçit vermez dağlardan aşıp Trabzon'un fethi için bu en meşakkatli seferlerinden birini ihtiyar etmiş bulunuyordu. Akıllı bir kadın olan Sare Hatun, padişahın aşırı yorgunluğundan istifade etmeyi düşünerek, "Padişahım, bunca zahmet bir kal'a fethi için değer mi?" dediğinde Fatih, "Valide, valide, seyf-i İslam benim elimdedir. Bu can o uğurda fedadır. Meşakkatten nice korkarım?" cevabını vererek, kastının prensibe hizmet ve sadakat olduğunu bu vesile ile de tekrarlamıştır. Prensip yani kalemle kılıcın müşterek daveti onu nereye çağırmışsa oraya gitmiş, nerede durması lazım gelmişse oradan ileri geçmemiştir. Karadeniz'in bir iç Türk denizi haline gelmesi için Trabzon'un fethi bir zaruretti. Bu fırsatı kollayan hükümdar sene 1474'e geldiğinde Kefe ve Kırım'a atlayarak Ceneviz ve Cengiz bakiyesinin elinden Anadolu kıyılarından sonra Şimali Karadeniz sahillerini de alıp Rus tehlikesinin ileride devletin başına açabileceği gailelerin önüne siyasi ve askeri görüşündeki isabetle set çekmiş olacaktı. Rus tehlikesi de daha o zamandan beri küçümsenmeyecek bir mahiyet taşımakta bulunuyordu. Gerçi Rus milleti henüz İslam Birliği çatısı altında toplanmamış, vahşi bir kalabalıktan ibaret bulunuyor idiyse de Timurlenk'in kıyasıya silleleriyle parçalanmış olan Altın Ordu Devleti, Kırım Hanlığı, Nogay Hanlığı, Kazan, Ejderhan ve Mavera-ün-Nehir Hanlıkları ile Moskova Prensliğine bölünmüş idi. Bu itibarla birliğini kaybetmiş her devlet gibi dış Türklük içinde çok hesaplı ve uyanık olmak zamanı gelmiş demektir. Halbuki Rusya henüz İslam Birliği'ni kurmadan evvel Karpat Dağları'nın kuzey-doğu cihetinde ve Lehlilerle Litvanyalıların güneydoğusunda yani Dinyeper mecrasının garbında yerleşmiş küçük ve iptidai bir kavimden ibaretti. 1225'ten itibaren Türk-Moğol hakimiyeti altına girmiş olan bu büyük stepler, memleketinde kurulmuş bulunan Altın Ordu Devleti, şarkta Ural Dağları, cenupta Dinyester nehirleriyle Karpat Dağları, güneyde Karadeniz ve kuzeyde Novogorod Cumhuriyeti ile sınır sınıra bulunuyordu. Hükümet merkezi saray şehriydi. Türk olmayan ve beyliklere bölünmüş bulunan azınlığın en büyüğü Moskova Knezliği'ydi. Bir yandan iftihar, bir yandan da esefle itiraf etmek lazımdır ki, tarihin her devrinde Türkler için hazin hatta felaketli akıbetler idareleri altında bulunan kavimlere tanıdıkları hak ve hürriyetlerin bu azınlıklar tarafından kötüye kullanılmasından ileri gelmiştir. Mesela 600 senelik Türk hakimiyeti devrinde içtimai, iktisadi ve vicdani hürriyetlerin nimeti içinde yaşamış Balkanlarda bugün Sırp, Sloven, Bulgar, Romen milletleri dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini kaybetmemişlerse, bekalarını hami ve efendi millet olan Türklerin adil, müsavatçı ve medeni tutumlarına borçludurlar. Halbuki Türk hakimiyetinden çıkar çıkmaz katliam, zulüm ve baskı ile canlarından, mallarından, yer ve yurtlarından edilen Türk unsuruna reva görülmüş vahşi ve kanlı muamele, 6 asır içinde haşır neşir oldukları eski ve Ali Cenap efendilerinin medeni davranışları yanında gerçekten yüz kızartıcı bir tezat teşkil eder. Ama tarih her devrinde daima Müslüman şarkla Hristiyan garp arasında bu hazin farkı kaydede gelmiştir. Faraza, asırlarca aynı coğrafya üstünde yaşayan Araplarla İspanyollar, Endülüs Arap hakimiyetinden çıkar çıkmaz memlekette tek Müslüman bırakmamacasına imha hareketine girişilmiş, kaçabilen kılıç artıkları ise başka ülkelere iltica etmek zorunda kalmışlardı. Büyük Türk denizcisi Barbaros Hayreddin lakabını verdiren sebep de acı acı feryat ederek Osmanlı İmparatorluğundan yardım isteyen dindaşlarını gemileri ile İspanyolların elinden kurtarmış olması değil midir? Tabi ve aciz kavimleri ezmek ya da huzur ve hürriyet bahşeylemek, Hristiyan garp ile Müslüman şark arasındaki iki ayrı dünya görüşünün tabii bir neticesi olarak mütalaa edilebilir. Bir Müslüman Türk ananesine sahip olan Altın Ordu Devleti'nin de vicdan hürriyeti, iktisadi ve içtimai imkanların azamisini tanıyıp, iç işlerinde tamamıyla hür bıraktıkları bu Rus prensleri, isteklerince yaşıyor, sadece devlete vergi vermekle iktifa ediyorlar, üstelik hanların ordusuna asker yazılıp varlık alıyor, Altın Ordu Devleti'ne hudutsuz bir bağlılık gösteriyor ve bu sadakat jestleri, Knezlikleri arasında adeta bir yarış haline gelerek çekişmelere, vuruşmalara sebep oluyordu. İşte bu rekabet yüzünden birbirlerine kanlı savaşlar açan ve birbirlerini mahvetmek için her çareye başvuran Knezler, Türk-Tatar hakimiyeti altında çok uzun zamanlar kırılıp kırmış olmakla tek idare altında toplanmaları mümkün olmamıştır. Nihayet 1328'den 1341'e kadar Moskova'da hüküm süren Ivan Kalita, Tatarlara karşı koymak isteyen Prens Alexander üstüne asker sevk ederek bu hizmetine mukabil de Han'ın fermanı ile bütün Rusya'nın büyük prensi unvanını kazanmış ve bu tarihten itibaren de Moskova şehri Rusya'nın merkezi olmuştur. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in gözünden kaçmayan hakikat şuydu. Rus steplerinin henüz bir Türk-Tatar hakimiyeti altında olmasına rağmen devirler değişmiş ve Timur'un yıktığı Altın Ordu Devleti'nin bakiyesinden birbirini yıkmaya fırsat gözleyen hanlıklar doğmuş bulunuyordu. Bunların en kuvvetlilerinden olan Kazan ve Ejderhan hanlıkları ise bir zamanlar birbirlerini boğazlayan Rus beylikleri gibi artık kendi aralarında bir nüfuz ve iktidar mücadelesindeydiler. Türklerin parçalanması demek ise Rusların birleşip toplanmasına zemin hazırlamak demekti. Ne yazık ki siyasi rekabet ve üstünlük davasına düşen Türk hanlıkları, oturdukları dalı kestiklerinin farkında olmayarak birbirleriyle boğuşmanın acı neticesini görememekteydiler. Onun için de ortada mevcut olan Türk hakimiyeti kazip bir fecre benziyordu. Dipnot: Kazip fecir, güneş doğmadan önce gün doğusunda görülüp sonra ortadan kaybolan geçici aydınlık. Sene 1480'e geldiğinde Moskova Kinezi'nin ayaklanması, nihayet 1552'de Kazan ve Ejderhan hanlıklarının müthiş İvan tarafından zaptı, Rus istila kuvvetlerini yabancı soylarla Doğu Finlerini hakimiyetleri altına almaları ve Rusların doğuya akmalarını önleyen Türk Seddi'nin yıkılışına başlangıç olmuş oldu. İşte Fatih Sultan Mehmet hala bir medeniyet merkezi sayılan Buhara, Semerkant, Kaşgar gibi kudret ve nüfuzunu kaybetmiş olan Türk dünyasının da hali ve geleceği için endişeliydi. Bu yüzden de o eski medeniyet yuvalarının yerine artık kendi ülkesini bir ilim kâbesi haline getirmek istiyordu. Fakat bunun için de her şeyden evvel siyasi ve askeri nüfuzunu dünyaya kabul ettirmesi ve hudutlarını emniyete alması lazım geldiğinden, kılıcını herhangi bir cihangir gibi istilacılık yolunda değil, prensip uğrunda kullanmayı imanının icabı olarak kabul ve icra eylemiş bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmed'in gayesi sarih, en ince noktalara kadar hesaplanıp tespit edilmişti. Evvela İstanbul'u fethederek Hazreti Peygamber'in methelediği emir olacak, sonra da gözlerinde fer, dizlerinde derman kalmamış olan İslam tefekkürünü el yordamıyla yürütmekten kurtarıp yeni bir terkibe götürecekti. Fatih Sultan Mehmed'i kütlelerin mukadderatını ellerinde tutan, sayılı cihangirlerden ayıran üstün vasıf, icraat ve muvaffakiyetlerinde fırsatlardan ve tesadüflerden faydalanmış bulunması değil, yaptığından ve yapacağından haberli bir sistem sahibi olmasıdır. Halbuki büyük şöhretlerin pek çoğu, sevki tabiilerine esir olan mağrur, gafil ve beşeri zaaflarının mağlubu olan kimselerdi. İkinci Sultan Mehmed ise Bizans düğümünü kılıcı ile kesip kendinden evvel gelmiş medeniyetlerin bakiyeleri üstüne Türk kültür, sanat, idare ve hukuk müesseselerini kurarken yaptığı ve yapacağı işlerin şuuruna varmış bulunuyordu. Onun içinde hayal ve fantazilerden uzak, ciddi ve ölçülüydü. Fatih Sultan Mehmed'in askeri ve siyasi tarihi kadar deruni ve zihni tarihinin incelenmesinde gerek Türk milleti için gerek bütün dünya için fayda büyüktür. Öyle ki Manisa'da geçirdiği ikinci şehzadelik devrinde hayatı ilim ve sanat merkezleri arasında gidip gelirken başını kaldırmadığı tarih sayfaları içinde eski cihangirlerin meziyetleri kadar kusurlarını da tartmış, ölçmüş ve hükmünü vermiş bulunuyordu. İşte İskenderler, Sezarlar, Cengizler, Timurlar meydandaydı. Bu cihan imparatorları nihayet dünya görüşleri sakat olan veya hiç olamayan felsefesiz ve sistemsiz kimselerdi. Bu yüzden de sadece istilacılıkta kalmakla bir göz açıp kapama sayılacak saltanatlarını bitirerek sönüp gitmişlerdi. Genç hükümdarın büyük talihi bilhassa yaptığı ve yapmak istediği icraatında alimler ve sanatkarlardan mürekkep bir yardımcılar sınıfı ile çerçevelenmiş olmasıydı. Daha da ehemmiyetlisi dünyayı prensiplerinden ücretsiz ve menfaatsiz faydalandıranlar zümresinden olan bir Akşemseddin gibi mürşidi bulunması idi denebilir. O Akşemseddin ki bir prensip adamı, bir ruh tımarcısı ve genç Fatih'in manevi formasyonunu tamamlayarak onu kütleye hediye eden adamdı. Fatih Sultan Mehmed şu cihetten de talihli idi ki bir cihangir olmasına rağmen elini öpeceği böyle bir hocası, kendisini hizaya çeken böyle bir efendisi vardı. İskender ve Napolyon da birer cihangirdiler. Fakat ruhlarını yoğurup şekillendirecek kudretli bir elin himayesinde olmadıklarından terkipsiz bir malzeme olmaktan kurtulamamışlardı. Akşemseddin o kamil insandı ki talebesinin padişah olması terbiye sisteminde herhangi bir gevşemeye yer vermeyecek ciddiyet ve salabet arz ederdi. Talebe ise o büyük insandı ki hükümdar olması kulluğunu unutturmayıp hocasına itaat etmesine mani olmazdı. İşte bu karşılıklı anlayışladır ki Akşeyh, talebesi olan genç Fatih'in İstanbul fethinden sonra inzivaya çekilmek ve dünyadan ele tek çekmek niyazlarını şiddetle reddetti. Genç padişahın direnip sızıldanmalarına kulak asmayarak onu bir cemiyet fedaisi ve kütlenin malı sıfatıyla devlet çarkının başında bırakmaya acımadı. Dünya zaman zaman kendini kütleye feda eden büyük insanlar yetiştirir. Fatih de işte mesuliyet muhiti kendini aşmış bir merkez otorite, kütle namına geniş ölçüde taahhütlere girişmiş ve mesuliyet yüklenmiş bir sistem sahibiydi. Bu yüzden de kendisi için doğduğunu, kendisi için yaşadığını zanneden ortalama insan tipinin her istediğini yapabilmek imtiyaz ve imkanlarından mahrumdu. Mahrum olduğu için de hocası bu kudret kaynağını boynundaki yükle beraber kütlenin merkez yerinde bıraktı. Bıraktı çünkü Akşemseddin büyük vazife ve mesuliyetlerle gelmiş olan talebesini bir abide gibi işlemekle mükellef bir elçiydi. İşte bu vazifeli adam genç padişahın hamil olduğu kudret ve imkan kaynaklarını uyandırdıktan sonra onu yapıcı ve yaratıcı zekası, büyük ve taşkın imanı ile kütlenin anaforu içinde bırakarak göynüğe çekilip gitti. Şayet 2. Sultan Mehmet bir manevi terbiye ve disiplinle yetişip kendini kütleye adayan adam olmamış olsaydı da gene büyük cihangirlerden olurdu. Fakat dünyanın nabzını elinde tutan prensip sahibi bu dahi hükümdar olamazdı. Fatih Sultan Mehmet bir Türk İslam İmparatorluğunu yeryüzünün örnek devleti olarak kurmaya teşebbüs eden hükümdarlar arasında gayesinin şuuruna varmış ilk insandı. Bir ayağı şarkta, bir ayağı garpta olan büyük cihangir, batının üçlü Allah inanışı karşısına doğunun tek Allah fikrini bir ayna gibi tutarak Vahdet'in çehresinde kesrete yüzünü seyrettirmek ve birbirine diş bileyen bu iki komşu kültürü barıştırıp bağdaştırmak, böylece de dünyanın yüzünü güldürmek gayesini güdüyordu. Fakat bunun içinde başlangıçtan bu yana hür ve istiklalli düşünüşünü ve ilmi toleransını kaybetmiş olan Şark kültür ve medeniyetinin haysiyetini iade etmesi ve nihayet ülkesini bir ilim merkezi haline getirmesi lazımdı. İşte Fatih Sultan Mehmet, dünya fikir hayatı ile temasını kesmiş olan Şark tefekkürüne, dünya kültür pazarlarının kapılarını açmak için kalemin ve kılıcın müşterek gayretini zaruri görmekteydi. Bu, kendisini aşmış insan, memleketin fikir istikametini yabancı kültür izdivaççılarının bereketiyle zenginleştirip tefekkür ve vicdan istiklali içinde serbest düşünüşe müsait bir ilim muhiti yaratmak istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda yapmak istediği bu ilim ve fikir rönesansı belki de medeni ve ileri görüşünün en mühim adımıydı. İtalya seferinin ne maksatla açıldığı tarihçe malum değildir.